Merhaba değerli hayatın anlamını arayanlar ve çocuklarına sadece başarı değil bir benlik bırakmak isteyenler. Benlik. Evet, Trenden Bilirim Podcast'inin 113. bölümüne hoş geldiniz. Ankara Ekspresi'nde İstanbul'a doğru tıngır tıngır yolumuza devam ediyoruz. Bugün pek gürültü patırtı yok ama bir önceki bölümdeki o patırtı biraz korkutmuştu. Korkanlar da olmuş sanırım ama yapacak bir şey yok. Neyse o bize. Her şey gerçek. O Survivor mevzusundaki gibi. Neyse bugün elimde çok sarsıcı ve önemli analizlere, aslında daha önemli noktalara değinen bir analiz var, bir yazı var. Psikolog Konstantin Patrashku kaleme almış bir yazıyı ve demiş ki "Most teens in my office have no idea what they want." Böyle bir yazı hazırlamış. Bugün 17 yaşındaki bir gencin hayatının geri kalanını planlaması istenirken aslında neyi sevdiğini keşfetmesine asla izin verilmediği o trajik optimizasyon tuzağını konuşacağız. Bence önemli bir kavram ve güzel bir kavram, optimizasyon tuzağı. Böyle bir kavram da öğrenmiş olalım ve hazırsak CV biriktirmekten insan olmayı unutan bir neslin ve bu sistemin içindeki bizlerin hikayesine bu kez çok daha derin stratejik katmanlarla dalıyoruz. Yazıyı şöyle bölümlere yine ayırdığımızda ilk olarak başarı var, arzu yok, CV'si dolu, ruhu boş bir nesil diye tanımlayabileceğimiz, özetleyebileceğimiz bir bölümle karşılaşıyoruz. Yazar ofisimdeki 16 yaşındaki genç üniversite başvurularına 6 ay kala büyük bir çaresizlikle "Hayatımda ne yapmak istediğimi bilmiyorum" dedi diye başlamış. Yazar devam ediyor. Neyi seversin? Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığın o anlar hangileri diye sorduğumda uzun bir sessizlik oldu diyor. Birçoğunuza tanıdık geliyor değil mi bu konular? Bakalım daha neler tanıdık gelecek. Devam edelim. Yazar sonra sessizce "Bilmiyorum. Sadece notlarımı yükseltmeye ve özgeçmişimi güçlendirmeye o kadar odaklandım ki ne istediğimi hiç düşünmedim" dedi diye eklemiş. Yazar bu çocuklar tembel değil, tükenmiş, kaygılı ve gerçekten kim oldukları konusunda kafaları karışık diyor. Çünkü biz onların tüm çocukluğunu başarı için optimize ederken arzuyu keşfetmeleri için asla alan bırakmadık demiş. İnanılmaz bir yazı ya, gerçekten bence çok kıymetli ve çok da böyle güzel noktalara değinen bir yazı. Baktığımızda bu tablo anlatılanlar aslında sadece bir ergenlik sancısı değil, toplumsal bir strateji iflası. Ve bu yazı Türkiye'de değil, dünyada bir gündemi ele alıyor. Dünyanın her yerinde maalesef bu gündemle meşgul insanlar. Biz çocukları ve aslında kendimizi de birer performans makinesi olarak kodluyoruz bir noktada. 110. bölümde bahsettiğimiz o arka bahçelerin sessiz ölümü dediğimiz şey mekansal bir kayıptan zihinsel bir yıkıma evriliyor. Bahçeleri otoparka çevirdiğimiz gibi çocukların zamanını da gelecekte işe yarayacak faaliyetler otoparkına çeviriyoruz. Ya sonuçta şunu sormak lazım. Eğer bir markanın veya bir insanın, yani neden bahsedersek, sadece başarı metrikleri, işte bu genel ortalamalar, genel başarı ortalamaları, test skorları vesaire varsa ama bir arzu merkezi yoksa o yapı sürdürülebilir mi diye düşünmek lazım. Yani sadece insan, kişi odağında kalmayalım. Bir herhangi bir kuruluş için de geçerli bu durum. 101. bölümde Johan Westenberg ile konuştuğumuz tanınma ihtiyacı burada kendini tanıma ihtiyacıyla aslında çarpışıyor. Dışarıdan onaylanmak, tanınmak için o kadar çok kanıt topluyorlar ki içerideki o asıl kimlik açlıktan ölüyor diyebiliriz. Kendini tanımayan bir gencin yazdığı tutku dolu üniversite kompozisyonu 102. bölümde eleştirdiğimiz o yapay zeka reklamları kadar ruhsuz ve sentetik. Bu globalde üniversitelere başvuru için kullanılan kompozisyon, özellikle Amerika'da. Türkiye'ye geldiğimizde çok mu farklı? Değil. Sadece testlerden ve o sorularla ilgili, soruları cevaplamakla ilgili gündemden başka bir şey. Dershanelerle, kurslarla, bilmem nelerle geçen gündem, hatta bunun dışında kalan zamanın da sportif bilmem ne aktivite adı altında bir şekilde çocuğu makineye çevirdiğimiz gündemler. Yani sadece çocuklarımız için değil, kendimiz için de yaptığımız bir gündem bu ve tatsız şeyler özetle. Sonuçta biz insan markasının içini boşaltıp sadece ambalajını süslüyoruz bir yandan da. Bunu da görmek lazım. Yazının ikinci bölümü tutku paradoksuyla özetlenebilecek ve inşa edilen mi, bulunan mı diye sorabileceğimiz bir bölüm. Yazar, kültürel anlatımımız şu: tutkunu bul ve peşinden git. Tamam, çok güzel. Ancak Cole Newport gibi araştırmacıların çalışmaları bunun tam tersini gösteriyor diyor. Tutku genellikle bir şeye yatırım yaptıktan, yetkinlik kazandıktan ve özellik elde ettikten sonra gelişir diyor. Ya sonuçta tutku bir sonuçtur diye de eklemiş yazar. Ama biz gençlere henüz hiçbir şeyi deneyimlemeden tutkulu bir amaçları olması gerektiğini, yoksa eksik olduklarını söylüyoruz diyor. Angela Duckworth'un Grit, yani azim araştırmaları da gösteriyor ki insanlar parlayan bir tutkuyla başlamazlar. Önce ilgi, sonra pratik, sonra zamanla gelişen bir amaç gelir. Yani önce tutkunun peşinde git modeli, yani tamamen bir tersliktir diyor. Tamamen ters bir işleyiştir diyor, ama biz şöyle diyelim, tamamen saçmalık. Yani basitçe bunu söyleyebiliriz. Önce tutkuyla bir şeye, tutkunun peşinde giderek başla hayatını buna göre. Yani saçmalık, neyse. Yani bu alıntı, buradaki anlatılanlar, bunlar önemli unsurlar. Aslında birçok noktada ufak ufak değindiğimiz şeyler. Mesela 111. bölümde Scott Young'ın Nasıl Not Alınır yazısına şöyle bir göz attığımızda, Scott öğrenmenin bir zihinsel yapı inşa süreci olduğunu söylüyordu. Tutku da tam olarak aslında böyle, yani bir define haritasıyla bulunan bir şey değil, yani tuğla tuğla inşa edilen bir duygu diye tanımlamak daha doğru olacaktır. Pazarlama dünyasında işte brand purpose ya da marka amacı gibi şeyler, ifadelerimiz vardır. Hani işte marka amacı dediğimiz şey de buna benzer bir durum yaşıyor. Böyle böyle yozlaştı aslında. Markalar daha ilk günden dünyayı kurtaracağız vesaire, değişimin öncüsü olacağız, şunları yapacağız falan diyorlar. Oysa önce ürününde ustalaşman, müşteriye fayda sağlaman gerekiyor. Sonra aslında amaç, o purpose tarafı, o ustalıktan doğuyor. Gençleri 98. bölümde konuştuğumuz o seçim felci, analysis paralysis içerisine hapsediyoruz. Hiçbir şeye başlamıyorlar. Başlayamıyorlar. Çünkü o tek ve kusursuz tutkuyu bulana kadar beklemeleri gerektiğini zannediyorlar ya da zannettiriyoruz. Oysa strateji bir şekilde stratejik duraklama ile başlayıp hemen ardından eyleme geçilmekle hayat buluyor. Tutku eylemin yakıtı değil, aslında yan ürünüdür. Tutku eylemin çıktısıdır bile diyebiliriz aslında. Bu açıdan bakmıyoruz. Genelde tutkuyla yola çıkılacak, tutkunun peşinden gidilecek bir gündem. Bu daha popüler bir söylem ama çok da doğru değil. Devam ettiğimizde optimizasyon tuzağı ve üretkenliğin verimsiz kökeni diye bir bölümle devam edelim. Gençlere her şeyi optimize etmeyi öğrettik. Evet, yani bu bizi aslında o kadar da optimizasyon manyağı olmalı mıydık tartışılabilir, ama başvuruda iyi duracak aktiviteleri seç. Liderlik kanıtı sunacak gönüllülük işleri bul. Ama optimizasyon aslında keşfin de düşmanı bir yönden de. Burada yazıda lise öğrencilerinin üniversiteye başvururken ki durumunu aktarıyor, ama bizim ülkemizde özellikle üniversite öğrencilerinin okul sonrasında İşe başvurmak ya da kendine bir yol çizmek süreçleriyle de örtüşüyor bu noktada. Üretkenlik araştırmacısı Teresa Emabel, insanların en yaratıcı oldukları anların değerlendirilmedikleri, özelliğe sahip oldukları ve içsel olarak motive oldukları anlar olduğunu buluyor. Ama baktığımızda gençler ise sürekli değerlendiriliyorlar. Hiçbir şeye sadece merak için yaklaşmıyorlar. Yani merak için yapılmıyor. Her şey bir araç. Hiçbir şey sayılmadığında bir genç nasıl özgün bir arzu geliştirebilir? Bunu bilmiyoruz ya da bunu önemsemiyoruz. Bunu tam olarak buna vakıf değiliz ya da, yani bunu söylemiş yazar, bunları belirtmiş. Baktığımda bu yazıdaki yazılanları, yazıda anlatılanları, açıkçası marka mutfağında bizim çabaladığımız, odaklandığımız felsefe bu noktada çok örtüşüyor. Keşif verimliliğin zıttıdır. Bu yaklaşım önemli. Eğer her anınız verimliyse hiçbir şey keşfedemezsiniz. Bu bir sıkıntıdır. 109. bölümde de bahsettiğimiz Roger Martin'in özellikle bahsettiği çok meşgul olmak şahsi stratejinizin rezalet olduğu anlamına gelir demişti. İşte bu çocuklar, insanlar, bizler, çevremiz, ebeveynlerinin başarı hırsı stratejisinin kurbanı olarak aşırı derecede meşguller. Ya bu illa ebeveynler tarafından olması gerekmiyor. Birileri tarafından bu güdüleniyor ve bu insanlar sürekli bir şeylere yetişmek zorunda hissediyorlar. Eğer bir genci sadece kazanmak için optimize edersek, onu 108. bölümde Romerick Yanel'in anlattığı o farklı dünyalar arasında köprü kurma yeteneğinden mahrum bırakırız. Yanel, polislikten felsefeye geçerken verimsiz ve belirsiz bir alana adım atma cesareti göstermişti. Ve sürekli optimize edilen bir zihin, yani o farklı disiplinlerden beslenme yetisini kazanamaz, mümkün değil. Çünkü gereksiz gördüğü her bilgiyi bir şekilde eler. Oysa yaratıcılık, üretkenlik, sıra dışılık, o gereksiz sanılan noktaların birleştiği yerler. Bu kısım çok kıymetli ve biz bunu birazcık, hatta bayağı bir kenara atıyoruz. Giderek yükselmeye devam ediyoruz. Kimlik gelişimi erken bağlanmanın gizli maliyeti diye bir başlıkla devam edebiliriz. Erik Erikson'un kimlik gelişimi kuramı ergenliği kimlik keşfi dönemi olarak konumlandırıyormuş. Bu yazar bunu belirtiyor. Ancak üniversite kabul süreci tutarlı bir anlatı, net bir tutku, belirli bir ilgi alanlarına sürdürülebilir bağlılık kanıtı talep ediyor. Yani aslında hayatınızda önemli bir adımı attığınız bir nokta ya da üniversiteyi bitirdiğinizde gideceğiniz yolculuk. Bunlar önemli unsurlar aslında. Psikolog James Marcian'ın kimlik statüleri araştırması gösteriyor ki yeterli keşif yapmadan bir kimliğe erken bağlanan gençler ileride kaygı ve azalmış refah seviyesiyle mücadele ediyorlar diyor. Yazar bununla birlikte biz onları keşiften önce aslında taahhüde zorluyoruz diyor. Bence bu son söylem çok keyifli, çok yani keyifli derken çok güzel anlatmış, çok güzel özetlemiş. Çünkü biz onları bir noktada taahhüt vermeleri, bir şeye dair bir böyle garanti vermeleri ve bunu da uzun süre sürdürmelerini bekleyerek aslında bir yolculuğa sokuyoruz. Ya bu zoraki karar verme hali, bir örnek veriyorum, bir startup'ın henüz ürün pazar uyumunu bulmadan halka arz edilmeye zorlanması gibi bir şey. Yani biraz böyle alakasız bir durum. Bir dur arkadaş, bir yap bir pazar uyum, bir görelim, bir durumu bilelim. Ondan sonra ne olacağına bakalım. Ama yok, koştur koştur sürekli bir şeylere yetişecekler. Ya 103. bölümde şeyden bahsetmiştik. Matt Fujimoto'nun düşünceleri dış kaynaklara aktarmanın tehlikeleri yazısında bahsetmiştik. Bu gençler kimliklerini toplumsal bir sözleşmeye devrediyorlar. E bu da sıkıntılı bir durum işte. Aslında ihtiyacımız olan şey, bir önceki bölümde çok yakın zamanda konuştuk, stratejik sessizlik ve neden diye sorma gücü. Bir bekleyelim, bir duralım, bir anlatsınlar, bir görelim, görsünler, duysunlar, incelesinler falan. Bir gencin ben bu bölümü neden istiyorum sorusuna vereceği samimi bir cevap bilmiyorum. Denemek istiyorum olmalı. Yani bundan öte de bir şey olamaz zaten. Ama sistem bilmiyorum diyeni eliyor. Yani aslında yani bir şekilde kimlik ancak deneme yanılma ile oluşur. Kendine alan bırakmayan bir lider markasını da ekibini de boğar. Kendine alan bırakmayan bir ebeveyn çocuğunu da kendisini de aslında boğar, sıkıntıya sokar. Bu gençler kendilerini yönetemeyen geleceğin meşgul ama stratejisiz lider adayları. Maalesef böyle bir durum var. Daha aslında uzun uzadıya diye konuşabilecek çok bölüm var. Yazının içerisinde çok fazla detay var değinebileceğimiz ama yani yeterince yükseldim kendi içimde. Biraz da aslında şöyle kapanışta kendimi de işin içerisine katarak birazcık daha bir şeyler anlatmak istiyorum. Çünkü baktığımızda gerçek başarı aslında ne olursa olsun yazıdan çıkarmamız gereken belki de en önemli unsur kendin olabilme cesaretidir. Bu hep konuştuğumuz bir şey. Hep de yani kendi aramızda sohbetlerimizde öğrencilerimle arkadaşlarımla kendin ol ya. Yani hani çok da başka bir şey, başkasının düşüncesiyle, başkasının hayatıyla, başkasının tırnak içerisinde ilhamıyla, ilham verdiği, tavsiye verdiği şeylerle hayatını ilerletmek. Yani bilmiyorum. Bana bazı noktalarda aslında biraz mantıksız geliyor ama bazı durumlarda. 2010 yılında bir konferansta 1,5 saat falan sohbet ettim. Konuştum, konuştum, konuştum. Ve sonrasında bir yandan da çelişiyorum dediğimde değil mi? Yani ben anlatıyorum, tavsiye veriyorum falan. Ama orada şunu söyledim. Ya buradan, bu kapıdan, Adana'daydı Çukurova Üniversitesi'nde. Buradan, bu kapıdan çıktığınızda lütfen benim burada anlattığım her şeyi unutun. Benden önce bir markanın konuşması vardı markanın yöneticilerinin. Onlar da oradalardı, böyle gaza geldim iyice orada falan, şey dedim yani. İşte X markasının burada yapılan konuşmalarında söylediklerini de unutun. Benden sonra çıkacak olan, işte Nasuh Mahruki çıkacaktı. O zamanlar bayağı böyle ön planda bir kişiydi. Özellikle liderlik konusunda falan. Nasuh Mahruki'nin yapacağı konuşmaları da unutun dedim. Böyle bakıyorlar, ne oluyor? Yerine, yeter ki yerine kendinize ait, başkalarının düşünceleri ya da görüşlerini içermeyen saf bir şekilde sadece size ait düşünceleri koyabilecekseniz, bizim bütün tavsiyelerimizi unutun. Bizim bütün söylediğimiz şeyleri unutun, önerileri unutun vesaire vesaire. Kitaplardaki yazarların, işte uzmanların, şunlar bunlar, her şeyi unutun. Kendi ama öz, yani özünüzdeki o düşünceleri, fikirleri, bunları değerlendirebilecekseniz ya da bunları koyacaksanız bizim dediğimiz şeyleri unutun. Böyle bir şey söylemiştim ve hala o kafadayım. Gerek var mı? Yani bilmiyorum ama bizim söylediğimiz şeyler de bencesi hep. Asıl sizcesine ihtiyaç var. Ya da o gençlercesine. Konstantin Petrescu sarsıcı bir analiz yapmış. Rayların üzerinde İstanbul'a doğru böyle işte giderken falan, bir yandan da gerçekten zihnim böyle şey oldu. Dağıldı bir anda, yani yazıya böyle bakarken. Paramparça oldu bazı şeyler. Çünkü çok böyle dokunan, benim hayatımın içerisindeki birçok şeye dokunan güzel tespitler ve güzel kavramlarla bunu aktarmış. Sonuçta daha önce bir sürü bölümde konuştuk. Kimya bölümündeydim bir zamanlar Hacettepe'de ve sonrasında bir şeyler oldu. Çok önemli değil ne olduğu ama bir şeyler oldu ve aslında mantıklı ve garanti bir yol gibi görünüyordu orada yaptığım şeyler, ya da yani orada okumak, oradan devam etmek, de bazı yerlerde bazı iş imkanlarının doğmuş olduğu bir süreç de vardı ve hayatım hep aslında o yolu gitmekle bir şekilde meşguldü. Yani kimya okuyayım, biyoloji okuyayım, fen fakültesi, bilim yapayım, bilim insanı olayım falan, bunlar istediğim bir şeydi. Bunu Türkiye'deki çok önemli üniversitelerden birinde başarmış durumdaydım, ya da başarabilecek durumdaydım diyeyim daha doğru ifadeyle. Ama bir noktada durdum ve benim çocukluğumdan beri kendimi bildim bileli aslında istediğim bu yolculuğun yanlış olduğunu gördüm, benim için en azından. Ve şöyle gördüm bu yanlış olduğunu. Bir dakika, yani ben hayatımda hiç gerçekten özümde ne istiyorum diye sormamışım ki kendime. Hep birilerinin sen bak fen bölümünde, fen şeyde, sayısal değilsin, sen kesin şeyci ol, fen fakültesine, ya da matematik değilsin, sayısal değilsin, sayısalcı ol sen. Bir sürü bir şey olmuş, birileri yönlendirmiş, ben de gaza gelmişim, o yolda yürümüşüm, hiç de üzerine düşünmemişim yani. Ve bunu ilk defa hayatımda bir kendime sorduğumda 21 yaşındaydım, 22 yaşına gelmiştim neredeyse. Ve siz, yani biz hepimiz daha 15-16 yaşında bu anlamda bir karar vermesini istiyoruz insanların. Ve ben bazı travmatik, bazı diyebileceğim konular yaşayıp 21-22 yaşında hayatımı sorgulamıştım. Buna mecbur kalarak bir noktada da aslında bir yandan. Ama birçoğumuz maalesef bu travmatik bir şeyi, yani bunu hangisine maalesef demek gerekiyor bilmiyorum. Travmatik bir şey yaşamak kısmına mı maalesef demeli? Yaşamayıp hayatımızı da ister istemez sorgulamadan bir şeylerin ortasına kendiliğinden devam ettiğimiz ve yıllar sonra ilk defa bir dakika ne yapıyorum ben ya dediğimiz ama birçok şey içinde geç olan, belki de geç olan bir durumda kendimizi sorguladığımız bir anda bulmak falan. Yani neyse, cümleler biraz karışıyor diyorum ve kafam allak bullak olabiliyor burada. Bu konulara girince böyle gaza geliyorum. Çünkü yani bir şeyler hayır demek ve bazı konfor noktalarına hayır demek ve bu noktada da gerçekten istediğiniz bir şeyin sonucunu kurcaladığınız bir şeyin peşinden gitmek ve bunun için inanılmaz konforsuz, zorlu, sıkıntılı bir şeyler için mücadele etmek, ancak böyle ulaşabildiğimiz bir durum. Ha böyle, belki böylesi daha tatlı, böylesi daha güzel belki. Ama özünde bizim gençleri, çocukları buna zorladığımız bir durum var. Ve bu sıkıntılı bir durum ya. Yani problem, çünkü bir şekilde hepimizde şu nokta vardı ve şu anda biz de bir yandan insanlara belki bunu veriyoruz. Sistemin beklediği başarı tanımını bir şekilde gerçekleştirmeleri gerekiyor. Ben en azından bunu bir noktada, dediğim gibi, bir çeşitli gerekçelerle de olsa, isteye isteye değil belki mecbur kalarak da olsa, bir şekilde ben bunu kırmayı denedim ve aslında başarı, standart başarı tanımını reddedip birçok insanın başarısız diye addettiği, bir şekilde başarısız diye konumlandırdığı, sıkıntılarla özdeşleştirdiği, sıkıntılı yaklaşımlarla, yani bundan bir şey olmazlarla falan, hatta bir hocamın şey dediği, yani sen çocukken çok zeki falan da biriydin, niye böyle oldu dediği, okulu bırakıp kendime yol çizmek istediğimde duyduğum bir cümle olarak tamamen iyi niyetle söylenmiş bir cümleydi ama ister istemez farkında olmadan insanları soktuğumuz yolculuk bu. Ve yani sonrasında kendi kendime kurcalamayla işte bu iletişimi, pazarlamayı, marka vesaire bu alanları biraz daha girip buradan yürümüştüm. Ve buna vesile olan bir sürü insan oldu. Hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. Ancak o gün bilmiyorum deme cesaretini göstermeseydim ya da ne olacağın kısmında bana soruyorlardı. Okulu bırakıyorum. Ne yapacaksın abi onun yerine? Okulu bırakıp ne yapacaksın? Bilmiyorum diyordum. Ama şunu biliyorum. Burayı istemiyorum. E nereyi istiyorsun? Bilmiyorum. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Ne olacaksa onu da bilmiyorum. Ama ne istemediğimi biliyorum. Ne istemediğimi, nerede olmak istemediğimi biliyorum. Şu an burada olmak istemiyorum. Terk edin orayı. Bedeli neyse de artık ödersiniz yani. Buna da çok takılmayın. O gün dediğim gibi bilmiyorum cesaretini göstermeseydim bugün bu mikrofonun başında konuşamayacaktım. Bir sürü başka şey olmayacak. Hani şey var ya, geçmişine dönsen hayatında neyi değiştirmek istedin? Hiçbir şeyi ya. Her yerde bunu söylüyorum. Bağıra bağıra söylüyorum. Hiçbir şeyi değiştirmezdim. Geçmişte yaptığın bir şeylerden pişman. Ya milyon tane pişmanlığımız var. Yani şurada 100 küsür bölüm yaptık. Yani 113. işte bölüm falan. 113 bölüm değil, 213 bölüm. 1113 bölüm daha belki. Şey derim yani, pişmanlıklarımı tek tek anlatırım yani. Ama hiçbiriyle ilgili farklı bir karar almazdım. Çünkü bu beni buraya getiren unsur. Ve doğal olarak bir adım atıyorsun. Ve bu adımın devamında bu adımla beraber bir şeyler yapmaya çalışmak önemli. Ama insanların bu kadar hata yaparak bir sürü pişmanlıkla bir yerlere doğru varmasının en azından miktarının bu kadar çok olmasının gereği yok ya. Onları bir şeylere zorlamamıza da gerek. Yani geçen haftalarda konuştuk. 9. pazarlama maratonunu tamamladık. Öğrencilerimin hepsi de muazzam işi çıkardılar. Muazzam çalışma yaptılar. Çok da güzel işler yapıldı. Çıktıları çok güzeldi. Ve gerçekten gurur duyulası her halükarda öyleydi zaten ama bu sefer daha da bir gurur duyulası bir aktiviteydi pazarlama maratonu. Şimdi onu düşünüyorum. Organizasyon muazzam bir şekilde yönetildi bu gençler tarafından. Ama aslında sadece birer etkinlik yöneticisi değildi onlar orada. Her biri o süreçte kendi yeteneklerini, sınırlarını, arzularını, yani hayata dair kendi dünyalarındaki bir sürü şeyi keşfettiler belki de. Onlara o alanı, o arka bahçeyi, otopark haline getirilmemiş olan, o seri üretime döndürülmemiş arka bahçeyi bıraktığımızda optimizasyonun ötesinde bir ruh ortaya koyuyorlar. Ve bunu yaptılar. İşte bu yüzden bir genci ofisinde ağırlayan o psikolog, yazar aslında hepimize bir ayna tutuyor. Bizim çocuklarımıza ve aslında yani her sabah aynada kendimize sormamız gereken soru şu. Senden bütün unvanlarını, CV'ni ve o çok övdüğün meşguliyetini alsak geriye kim kalıyor? Eğer bu soruya verilen cevap derin bir sessizlikse stratejimiz yanlış kurulmuş demektir aslında. Marka mutfağında hep aslında konuştuğumuz otantiklik, özgünlük, işte o kimyayı bırakma anındaki korkuyla karışık bilmiyorum diyebilme dürüstlüğüm belki de. Bunlar önemli. O otantiklik bunun içerisinde belki de. Bu davranışı gösterebilmenin içinde belki de. Marka ve yaşam stratejisi açısından bakarsak en güçlü yapılar bir önceki bölümde konuştuğumuz o stratejik sessizliği kendine de uygulayabilenler yani. 17 yaşındaki bir gencin hayatımla ne yapacağımı bilmiyorum demesi yani aslında onun sistemin sahteliğine karşı verdiği en dürüst ve en devrimci cevap. Bu bir başarısızlık değil. Bu bir keşif başlangıcı aslında. Yani bu bölümde biraz yükseldim ve uzattıkça uzattım belki ama daha saatlerce belki konuşulabilecek bir konu. Düşünelim ya. Bunun üzerine kafa yoralım. Ya gidin mesela bu hafta kendinize ve sevdiklerinize bir stratejik boşluk hediye edin yani. Böyle hiçbir çıktısı olmayacak. Kimsenin alkışlamayacağı. Sadece sizin merakınızı besleyecek bir şey yapın yani. Tıpkı o yani kimyada laboratuvarlardan o binadan Hacettepe'de kocaman bir binadır kimya bölümü. Oralardan çıkıp hayallerine doğru yürümeye çalışan kendi gençliğim yani genç halim gibi. Bir noktada çok iyi yaptım ya da mükemmelim demek değil. Kendimde bulduğum ya da kendimde örneklendirebildiğim bir konu diye bu kadar kendime atıf yapıyorum. Bazen yolu kaybetmek. Kendinizi bulmanın tek yolu. Sorgulamanın çünkü tek yolu. Ama zaten akışta devam ediyorsa bir şey sorgulamazsınız. Bir sistem çalışırsa sorgulamazsınız ya. Hani mühendislikte yanlış aslında bir yandan da baktığımızda ama şey vardır ya çalışırsa kurcalama. Sistem çalışıyor. Sizin için sistem ilerliyor. Kariyeriniz ilerliyor. Bir şey oluyor. Sorgulama o zaman. Zorlu mu? Çalışıyor işte ya. Niye kasıyorsun yani? Yani Patraşko'nun dediği gibi tutku bir yerlerde sizi beklemiyor. Siz hayatı stratejik değil, insan olarak yaşadığınızda o gelip içinizde çiçek açacak yani. Biraz böyle çiçekli böcekli tanımlarla gidelim ama stratejik değil, insan olarak yaşadığınızda önemli. Hayat o zaman daha farklılaşıyor. Neyse yani bol bol bunun üzerine düşünün, kafa yorun. Yani ama daha da uzatmayacağım artık. Trenimiz İstanbul'a doğru gidiyor. Eskişehir'e gelmek üzereyiz. Ara ara ilginç ilginç duruyoruz. Elektrik problemleri yaşanıyor falan ama aksiliklere rağmen burada ben haykırmaya devam edeceğim. Optimizasyonlar, şunlar bunlar, en azından bunları bir çocuklar üzerinde, gençler üzerinde bir salalım ya. Kendimiz üzerine de salalım. Kırkımıza da gelsek, elimize de gelsek. Bir bırakalım. Yolculuğumuza devam edelim. Anın tadını çıkaralım. Kendimize bir başka bakış açıları edinmeye çalışalım ve sorgulayalım. Bu kısım önemli ve daha söyleyebileceğimiz bir sürü şey. Neyse, biz Eskişehir'e doğru gelmek üzereyiz ve birazcık yavaşla ve hisset diye kendi kendime şöyle bir uyarılarda bulunuyorum. Kendime bundan sonraki süreçlerde de bunu ihmal etmemem gerektiğini, bir şeylere sürekli yetişmeye çalışırken, kaçırdığımız o düzenleri, o yapıları, bir şeyleri optimize etmeye çalışırken ki düştüğümüz yanlışlıklar falan şöyle bir yavaşlayıp bir gözden geçirmek, hissetmek. Bunlar kıymetli şeyler diyelim ve bir sonraki bölümde tekrardan görüşene dek belki biraz daha bilmiyorum demenin hafifliğiyle yepyeni bir durakta tekrar buluşmak üzere. Kendinize dikkat edin ve CV'nizi değil hikayenizi besleyin. Hoşça kalın.